Ayrım 4. Anadolu Yolculuğu. Yüzyıllar önce bu topraklar üstünde çeşitli ırklar ve dinlerin yaşadığı, düzenli büyük köylerin olduğu bir dönem vardı. Bir zamanlar Atlantik'ten Kırım'a, Viyana'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan bu koca imparatorluk, iç ve dış etkenlerle gittikçe sarsılmış küçülmüştü. İnsanlar savaş korkusu, soygun korkusuyla dağlara, ıssız yerlere çekilerek, bölük bölçük oraya buraya iğreti gibi yerleşiyordu. Bu bir kaçıştı, hayatlarını ölmeyecek kadar sürdürebilmeyi yeğliyorlardı. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 11. Öğretmen okuluna alınma yazısı ve 4 mecidiye yol parası cebindeydi. Erkenden otelden ayrıldı. Gene küçük tahta bavulunu sırtlayıp Galata rıhtımının yolunu tuttu. İskeleye vardığında görevli ona, vapurun kalkacağı saat belli değil, ara sıra uğrayıp sor dedi. Bir süre oralarda dolaştı. Rıhtımda yabancı gemileri seyrederken İnebolu'ya gidecek yolcuların köşede heyecanla konuştuklarını gördü. Duydukları onu şaşırtmıştı. Alman gemileri Karadeniz'e çıkıp Rus limanlarını bombalamış, savaş patlıyormuş. Boğazlar kapanmış, bu yüzden gemi kalkmayacak ya da belli olmayan bir zamanda kalkacakmış. Gerçekten de öyle olmuştu. Silistreli delikanlı yaz mevsiminin sıcak günlerinde kan ter içinde sokak sokak okul ararken İstanbul'un başka yerlerinde neler olup bittiğini bilmiyordu elbet. Batılıların çoktandır hasta adam olarak baktıkları Osmanlı yöneticileri de o günlerde siyasal hastalıkların terini döküyordu. Boğaz'daki köşklerde yabancı elçi ve temsilcilerle gizli açık, ikili üçlü görüşmeler yapılıyor, politikada havanın fırtınadan önceki hali yaşanıyordu. Yalnız İstanbul'da, yalnız Boğaz'ın sularında değil, dünyada özellikle Avrupa'da benzer sıcak bir hava esiyordu. Batı'nın gelişmiş ülkeleri kendi alanlarına sığmayarak sömürge ve pazar bulmak için yarışıyor, yayılmacı politikalara soyunuyor, bu amaçla birbirlerine yaklaşıyor ya da karşı oluyorlardı. Dipnot: J. Glasnack, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 48. Delikanlının İnebolu'ya gitmek için rıhtımda beklerken yolculardan duyduğu savaş haberinin perde arkası böyleydi. Yabancılar Türk savaş gemilerine buyruk vererek Karadeniz'deki Rus limanlarının bombalanmasını sağlamıştı. Bunun ardından Rusya, Fransa'ya, İngiltere ve Almanya'ya savaş açmış, böylece Almanya'nın dünyanın yeniden paylaşılması planına Osmanlılar da katılmıştı. Tonguç bir savaş çocuğuydu. Küçüklüğünü örseleyen Balkan Savaşları'ndan sonra gençlik yılları da Birinci Dünya Savaşı'nın sıkıntıları içinde geçecekti. Daha sonra bir genç öğretmen olarak Kurtuluş Savaşı'nı yaşayacağı henüz hesapta yoktu. O bu tarihsel olaylardan habersiz Galata rıhtımında beklerken bir kargaşa yaşandığının ayrımına vardı. Savaş korkusu deneyimleri ona böyle bir durumda zaman yitirmemek gerektiğini öğretmişti. Dönüp yeniden İstanbul'da bir okula girmeyi isteyemezdi. Nazır Sevecen davranışıyla geriye dönmesini olanaksız duruma getirmişti. Aklına bir çözüm geldi. Rüştiye'de okuduğu coğrafya kitabını çantasından çıkarıp haritaya baktı. Kastamonu'ya karadan nasıl gidileceğini araştırdı. Bolu-Gerede yolunun kestirme olduğunu gördü. O yolla karadan gidecekti. Kayıkla Haydarpaşa'ya geçti. Bu geçişi onu batıdan doğuya, Avrupa'dan Asya'ya, Rumeli'den Anadolu'ya, bayındır yerlerden bakımsız topraklara götürüyordu. Alışılmışa göre ileri öğrenim için genellikle gelişmiş yerlere gidilirdi oysa. Haydarpaşa'dan Adapazarı için bir üçüncü mevki bileti alarak trene atladı. Katar akşam karanlığında hareket ettiğinde o bir köşede dalmış düşünüyordu. Bu kente engin umutlarla gelmişti. Gelmeden önce burayı başka türlü tasarlıyordu. İstanbul için anlatılanlar masallardaki gibi büyüleyiciydi. Anavatan onun için her köşesinden iyilik, güzellik fışkıran kutsal bir ülkeydi. Orada yaşayan insanları melekler gibi sevimli Müslümanlar sanıyordu. Oysa karşılaştığı gerçek böyle çıkmadı. Hele Galata ve Beyoğlu yanları bir Müslüman kentine hiç benzemiyordu. Ona çocukluğundan beri Osmanlıları yedi düvele karşı koyacak güçte insanlar olarak belletmişlerdi. İstanbul'da böyle insanların yarattığı bir hava bulamamıştı. Tersine orada yılgın, bitkin, her şeyi Allah'tan bekleyen, Balkan Savaşları yenilgisinin etkisi altında ezilmiş karamsar insanlarla karşılaşmıştı. Rumeli'den sökülmüş göçmen konvayları yürekleri titreten izler bırakmış, derin yaralar açarak yaşamı sarsmıştı. Öç alma sık sık duyulan sözlerdi. Ya kendi çektiği sıkıntılar, avukatın kötülüğü, paşanın iticiliği? Dipnot: E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 55. Bu izlenimleri ileriki yaşamında hep anımsayacak, belki de bu etkiler onun İstanbul'a uzun süre soğuk bakmasına neden olacaktı. O bunları düşünürken tren Adapazarı'na gelmişti. Gecenin geç saatiydi. Ucuz bir otele yerleşip Kastamonu yolunu sordu. Çok uzak olduğunu öğrenince harita ölçümünün kendini biraz yanılttığını anladı. Ama daha yakın bir yol yoktu. Önemli olan para durumuydu. Harçlığını hemen hemen İstanbul'da tüketmişti. Nazır'ın verdiği yol parası ise değil araba hayvanla gitmesine bile yetmezdi. Önlem olarak Bolu'ya kadar yaya gitmeyi deneyecek, sonrasını orada düşünecekti. Çantasından kurtulmak için kitaplarını, çamaşırlarını iki ayrı paket yaparak Kastamonu'ya postaladı. Kalan öte birisini torbasına doldurup omuzuna astı. Eline bir sopa alarak yola koyuldu. Rumeli'nin geniş ufuklu düz yollarına benzemeyen, kıvrılarak uzayıp giden engebeli yerlerden geçiyordu. Gencecik bacakları zor dayanıyordu o kadar yürümeye. Hanlarda köy odalarında yatak halka 4 gün sonra Bolu'ya vardığında durumu ölümcüldü. Ayakları su toplamış, dizleri güçsüz kalmış, çok sıkıntı çekmişti. Tahta sidirlerde sabahı zor etmiş, yolcuların anlattığı korkutucu savaş ve soygun olaylarını kaygıyla dinlemişti. Dirençli ve cesur olsa da söylenenler uykusunu kaçırmıştı. Bolu Kastamonu arasındaki yolun daha tehlikeli olduğunu öğrenmesi korkusunu arttırdı. Tek başına yola çıkılmaması, kafilelerle gidilmesi söyleniyordu. Bunları duyunca yaya ve tek başına yola düşmekten vazgeçti. Yokuşlarda inmek koşuluyla katırcı ondan 4 mecidiye, yani 80 kuruş istemişti. Oysa yalnızca 100 kuruşu vardı, han parasını ödememişti. Topallayarak Bolu Eğitim Müdürlüğü'ne gidip durumunu anlattı. Müdür sanki İstanbul'daki paşayla sözleşmiş gibi, "Parasız öğrenim görülmez, kendi başının çaresine bak, ödenek yok," dedi. Nazır'ın buyruğu olmasına karşın onun bu ilgisizliğinde biraz da bölgecilik kokusu vardı. O yıllarda çok sayıda göçmen öğrencinin parasız yatılı okullara alınmasına kimi yöneticiler karşı çıkıyordu. Hana dönüp yeniden düşündü. İstanbul'dan özenerek aldığı saatini elden çıkarmaktan başka umarı yoktu. Nasıl ve kime satacaktı? Gitti geldi Bolu çarşısına olmadı. Kaldığı handa Anadolu'nun bir ilinden okumaya giden varsıl bir gençle arkadaş olmuştu. Sonunda saatini 1 mecidiye eksiğine ona satarak Kastamonu yolculuğunu güvenceye aldı. Arkadaşı da İstanbul'dan önce şık bir saat edindiğine sevinmişti. Tonguç parayı alır almaz hemen katırcıyla anlaştı. Yokuşlarda inecekti hayvandan. Ertesi gün ortalık ağrırken kervan yola koyuldu. Onu tüccar eşyası yüklü bir katıra bindirdiler. İleride kentin dışına çıkıp dağlara doğru vurunca, kervancının tutturduğu çığlığa benzer türkü onu hüzünlendirdi. Hayvanların sırtına asılı çanların acı sesi de karışıyordu türküye. Bu iki sesli uyum Anadolu'nun ağır aksak yaşamından kopup gelen bir iniltiydi aslında. Katır sırtında olanları şaşkınlıkla izleyen delikanlı, çok sonraları bu yollardan başka taşıtlarla gidip gelirken o dili daha iyi anlayacak, kitaplar dolusu anlatacak, ana vatanın iniltisini sevince dönüştürmeye uğraşan bir eğitimci olacaktı. Yol boyu inleyip giden hüzünlü sese ve çevreye alıştıktan sonra bu ilginç grup yolculuğundan hoşlanmaya başlamıştı. Doğadaki ve geçtikleri köylerdeki değişik görüntüyü ilgiyle izliyordu. İlk yokuşa geldiklerinde anlaşmaları gereği katırdan inerek yürümeye başladı. Bu gencin kendilerine benzemeyen davranışları, söylemeden hayvandan inmesi katırcının hoşuna gitmişti. "Efendi, sen de köylü müsün ki bizim halimizden bu kadar iyi anlıyorsun? Köylü olmasam bu katırın üstünde durabilir miyim?" "Niçin tam köy işleri yapacak bir yaşta gurbete çıktığını?" sordu ona katırcı. Öğrenim için parasız yatılı okula gireceğini öğrenince caydırıcı öğütlere başladı. Okuyanlar hakkında onun da olumlu izlenimi yoktu. Rumeli'den olduğunu öğrenince daha da şaşırdı. "Demek muhacirsin," dedi. Göçmenlere yardım duygusuyla, "Seni yokuşlarda indirmek istemezdim ama görüyorsun hayvanın halini," diyerek gönlünü aldı. Oysa o konvoyla yürümeye alışmış, sevmişti bile. Gündüzleri kervanın yürüyüşü, yapılan yarenlikler, gittikçe değişen görüntüler, su başlarında verilen molalar, ekmek zeytinle açılan yoksul azıkları, yollarda görülen meyvelerin toplanıp yenmesi onu oyalıyor, ilginç gözlemler ediniyordu. Yol uzadıkça gördüğü ilkel durumlara şaşırıyor, kimi zaman tedirgin oluyor, ister istemez Dobruca yanlarıyla karşılaştırıyordu. Gerede'den sonra doğa, insan ve uygarlık durumunda şaşılacak farklar olduğunu anladı. Yol gittikçe daralmış, Mekkare yoluna sapılmıştı. Katırcı bu dar yolu savaş sırasında ve tehlikeli durumlarda soygundan, düşmandan korunmak için askerlerin kullandığını anlatmıştı. Ovalar, ikili tarlalar gittikçe azalıyor, dereler, bayırlar, düzensiz ormanlar başlıyordu. Bu coğrafyada ufkun insana sıkıntı verecek kadar daraldığını duyumsadı. İnsanların giysileri bile ona çok değişik gelmişti. Erkek ve kadınlar elle dokudukları bezlerden yaptıkları eskimiş yamalı giyimler içinde çok yoksul görünüyordu. Mola verdikleri su başlarında gördüğü çamdan yapılmış su kaplarının işçiliği kaba ve gelişi güzeldi. Çeşme yalaklarının ve musluk görevi yapan olukların derme çatma ağaçlardan oluşuna şaşıyordu. Hele yol boyunca sürüp giden kağını gıcırtısı ve acayip tekerleklerinin ağır ağır dönüşüne alışamamıştı. Oysa Rumeli köyleri çok başkaydı. Oraların yokluğu, yoksulluğu farklıydı. Tuna boylarının geniş ufuklu ovaları vardı, bakımlı geniş yolları, tekerlekleri hızla dönen sağlam arabaları vardı. Ağaçtan bile olsa testileri güzel, susakları ince işlenmişti. Deli ormanların yontma taşlarından usta elinden çıkmış anıt gibi çeşmeleri vardı. Rumeli'nde böylesine küçük ve iğreti kurulmuş köyler yoktu. Ora köyleri uzaktan görününce kırmızı kiremitli, sağlam yapılı okulu, minareli camisi, kuleli kilisesi öne çıkardı. Derli toplu sıvalı badanalı, arka ve önleri çitle çevrili, sebze ve meyve bahçelerinin ortasında kuytu Rumeli köy evleri güzeldi. Orada insanlar yoksul olsa da bakımlı ve uygar görünümlüydü. Köylülüğün zorluklarını bilmiyor değildi, kendi durumu da bir köylülük yaşamıydı. Ama Anadolu köylerinin ve köylülerinin koşulları neden bu kadar ilkel ve ağırdı? Köylerin niçin bu kadar küçük ve bakımsız olduğunu düşünüyordu. Burada her şeyin oyuncak örneği ve iğreti olması nedendi? Bunu sorunca bu dünya geçici demişti katırcı, ama onu anlamamıştı. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 21. Çocukluğunun Kastamonu yolunda aklının ermediği bu nedenleri yıllar sonra iyi anlayacak, canlandırılacak köy kitabında şunları yazacaktır. Bu topraklar üstünde yüzyıllar önce çeşitli ırklar ve dinlerin yaşadığı, düzenli büyük köylerin olduğu bir dönem vardı. Bir zamanlar Atlantik'ten Kırım'a, Viyana'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan bu koca imparatorluk, iç ve dış etkenlerle gittikçe sarsılmış küçülmüştü. Osmanlı yönetimi altında olan Araplar, Ermeniler, Kürtler, Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar, Arnavutlar sık sık özgürlüklerini isteyip hırçınlaşıyordu. Onların her başkaldırısını bastırmak için çoğunlukla Türk köylerinden asker toplanırdı. Devletin, padişahın, paşanın giderleri köylü halkın emekleriyle karşılanıyordu. Anadolu köylüleri paşa bey konaklarının yağını balını, atların eşeklerin katırların sırtında bozuk yollarda ölümle çarpışarak taşıyordu. Yemen'de, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da yıllarca savaşan askerlerden ölmeden köylerine dönenler yaşlanmış, sakatlanmış oluyor ya da yeni bir savaşın kaygısını yaşıyordu. İnsanlar savaş korkusu, soygun korkusu, vergi korkusuyla dağlara, ıssız yerlere çekilerek bölük bölçük oraya buraya iğreti yerleşiyordu. Bu bir kaçıştı, yaşamlarını ölmeyece kadar sürdürebilmeye razı oluyorlardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 13. Tüm verimliliğine karşın Anadolu toprağı bu yüzden bayındır olamamış, olanını bu yüzden yitirmişti. Eski uygarlıkların yatağı olan o ana vatan bu nedenle uygarlıktan nasibini alamamış bir görünüm içindeydi. Kervancı başının söylediği iniltiye benzer türküler bu yalnızlığın ağıtı, Anadolu'nun dışa vuran çığlığıydı. Bu nedenle ozanlar acı söylemiş, türküler acı yakılmıştı. Anadolu toprağının acısı Tuna boylarının hüznünden başkaydı. Buralar oralara benzemiyordu. Kastamonu'ya yaklaştıkça doğa iyice değişti. Yüksek görkemli Ilgaz dağlarının engin ormanları, Rumeli'nin kara ormanlarından kopup gelen delikanlı da masallarda anlatılan ülkelerden birine geldiği duygusu yaratmıştı. Korku salan doğa görüntüleri onu sanki sersemletmişti. O görkemli güzelliği uzun süre kavrayamadı. Vahşi doğa zenginliği karşısında ürperdi. Karanlıkta bir ormana girilince sıkıntısı artıyordu. Doğup büyüdüğü yerler, çocukluk yıllarının geçtiği Tuna kıyıları, Silistre Kalesi'nden bakınca karşıda uzanan yeşil ovalar gözünün önüne geliyor, içinden ağlıyordu. Olurunu bulsa okumaktan vazgeçip geri dönecekmiş gibi oluyordu. Gurbete çıkan her çocuğun gencin kapılacağı bir duyguydu bu. Katırcı ona, efendi bugün Kastamonu'ya varıyoruz dediğinde durumu hemen değişmiş, okulunu ve orada nasıl karşılanacağını düşünmeye başlamıştı. Nazır'ın memleketi Kastamonu nasıl bir yerdi acaba? Arkadaşları ve öğretmenleri nasıldı? Gözünde bunları canlandırmaya başlamıştı. Rumeli'nden çıktıktan aylar sonra amacına kavuşacak, eğitimi güvence altına alınacaktı. Korkuları geride kalmış, özlemlerini bastırmıştı. Kastamonu'ya yaklaştıkça uçacak gibi oluyordu. Akşamüstü derenin içinde sıkışmış bir yer etkisi yapan kentin minareleri ve bazı büyük yapıları göründüğünde heyecanı arttıkça arttı. Kent girişindeki köprünün başında kervandan ayrıldı. Torbasını omuzuna asıp sorarak okulunu buldu. Kapısında Darül Muallimin, yani erkek öğretmen okulu yazılı konağın içine girince sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Dünyalar onun olmuştu. Peşinden koştuğu aydınlık işte buradaydı. Bunu anlatmak kolay değildi. Okumak, öğrenim görmek isteyip de bunun fırsat ve olanağını zor bulanlardan başkası bu duyguyu anlayamazdı. Fesli öğretmenlerin eğitimi. Ben amcam gibi medresede değil, mektepte okuyacağım. Rüştiye'de gördüğüm fesli öğretmenler gibi olacağım. Dipnot, adı geçen eser sayfa 16. Medrese çıkışlılar sarıklı hocalardı. Okuma yazma öğretmek için yetiştirilen yeni öğretmenlerin giydiği fes yenilik simgesi sayılıyordu. İkinci Mahmut döneminde kabul edilmiş olan bu ikinci başlık, Tanzimat döneminde İstanbul için zorunluydu. Memur ve memur adayı öğrenciler kendilerine özgü fesler giyerdi. Toplumda sarık medrese kafasını, fes tanzimat kafasını simgelerdi. Tanzimatçılar batının tekniğini alalım, kafamız İslami kalsın anlayışı içindeydi. Batı tipi pantolon ceket üstüne giyilen fes bu anlayışı iyi yansıtıyordu. Kastamonu Öğretmen Okulu'na yerleşen Tonguç, fesli öğretmen adayları arasına katılmıştı. İkinci Meşrutiyet'in sevecen nazırı Şükrü Bey'in yolcu ederken söyledikleri aklından çıkmayacak, ileride bu konuyu da yazacaktı. İmparatorluk içeriden ve dışarıdan sürekli sıkıştırılıyordu. Topraklardan boyuna veriliyor, kıpırdamalar bitmiyordu. Yöneticiler güç durumdaydı. Avrupa'da bulunan toprakların Balkan savaşlarında sırayla gitmesi Osmanlı aydınlarını düşündürüyordu. Her toprak kaybında ivedi olarak nedenler üzerinde duruluyor, bunun batı uygarlığını yakalayamamaktan ileri geldiği kanısına varılarak her seferinde öncelikle eğitime el atılıyordu. Son kez de öyle olmuştu. Eğitim için yazılıp çizilmiş yöneticiler uyarılmıştı. İlk öğretimin yeniden yapılanması, orta öğretim ve meslek okullarının çoğaltılması nedeniyle öğretmen yetiştirme gene gündeme gelmişti. Meşrutiyet önlemleri içinde eğitim ve öğretmen yetiştirme başta geliyordu. Ne var ki bir şey gene unutuluyordu. Yapılan yenilikler devlete temel taşı olacak köylüyü canlandırmaktan, onları uyandırmaktan uzaktı. Eğitim denince taşra değil İstanbul ölçü oluyor, yalnızca bir kesimin gereksinmeleri düşünülüyordu. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 96. Din düzeni ve saltanat ortaklığına dayanan ve birçok etnik kökenden oluşan Osmanlı toplumunun beklentisini içeren eğitim düzenlemesini yapmak kolay değildi. Bir yandan medreseler ve yabancı okullar etkinliklerini sürdürürken, meşrutiyetin yapabileceği tek şey okuma yazmayı biraz olsun devlet eliyle halka ulaştırmaktı. Bunun için 1913-1914 yıllarında taşrada 21 yatılı öğretmen okulu açılmış, bunlara toplam 1500 öğrenci alınmıştı. Canlandırılacak köy. Silistreli İsmail Hakkı bu 1500 öğretmen adayından biriydi. Kastamonu Öğretmen Okulu 1909 yılında açılmıştı. O yıllarda özellikle taşradaki öğretmen okulları bakımsızdı. Gurbeti göze alarak uzun ve zor yolları kat ederek kavuştuğu okulu bakımsız bile olsa onda fazla düş kırıklığı yaratmamıştı. Öğrenim görme amacına kavuşması şimdilik yeterliydi. Bu amacın dışındaki sorunlar onun için ikincildi. Genç olmasına karşın yaşamın gerçeklerini sezmekte, anlamaktaydı. Onun öğretmen okulu yılları Birinci Dünya Savaşı'na rastlamıştı. Bir savaş çocuğu olarak güçlükleri biliyordu. Ancak bu eski konağın kapısından girdiğinden beri aklına takılan bir konu vardı. Merdivenden çıkarken, karanlık aralıklardan yürürken duyduğu tahta gıcırtıları ona bir şeyi hep düşündürüyordu. Acaba okulu niçin Rumeli'ndeki okullar gibi değil de eski bir konaktı? Osmanlı Devleti koşullarında bunun çok önemli bir öyküsü vardı. Nerede olursa olsun bir okul açılırken yeni bir yapı olanağı hiçbir zaman bulunamıyor, işe yaramaz eski evler okul olarak kullanılıyordu. Emrullah Efendi'nin nazır olduğu dönemde 1908-1911 böyle olması karar altına bile alınmıştı. Özellikle ilk öğretimin yerel bir gereksinme olduğu düşünülüyor, mahallenin okulunu kendi yapması ya da eski bir yapı bulunması isteniyordu. Halkın eğitimi söz konusu olunca bu sıkıntılar ortaya çıkıyordu. Saltanatın giderleri o kadar çoktu ki böyle işler için ödenek ayrılması olası değildi. Çocuklarının okumasını bekleyen halktan bunun giderini karşılaması isteniyordu. Anadolu halkı varını yoğunu saltanata akıtıyor, onu doyuramıyordu. Onlar köşklerine her yağlı boya sürdüklerinde birkaç köyün battığının, kasabalarda asırlık çarşıların kapandığının ayrımında değillerdi. Canlandırılacak köy. Tonguç'un daha o zaman gözünden kaçmayan eski evlerden bozma okullar sorunu, 1935'te ilköğretim genel müdürü olarak göreve başladığında karşısına çıkacak, bakana sunduğu muhtırada öğrenciliğinden beri bildiği bu konunun kökten çözümü için öneri getirecekti. Savaşın sıkıntılarına ve ailesinden uzak olmasına karşın öğretmen okulu yıllarını iyi değerlendiriyordu. Çalışkanlık küçüklükten beri kişiliğinin bir parçasıydı. Bağımsız yaşama, kendini yönetme alışkanlıklarını sağlıklı olarak kazanmış, bilinçli bir gençti. Öğrenciler arasında sevilen bir arkadaştı. Kimi öğrencilerden 2-3 yaş büyük ve gelişmiş oluşu ona daha olgun bir hava veriyordu. Bu özellikleri nedeniyle öğretmenler ona arkadaş gibi davranırdı. Ama o aradaki sırayı, saygıyı her zaman kollardı. Bir yanıyla yalnız bir gençti aslında. Bu yalnızlık onun duygu ve düşüncelerini geliştirip yoğunlaştırıyordu. Geleceğin ülkücü, idealist öğretmeninin hayallerini besleyen, düşün kanallarını açan güzel bir yalnızlıktı bu. Kastamonu Öğretmen Okulu'nda 1,5 yıl kaldıktan sonra Tatar Atmaca'da olduğu gibi çevresine sığamadığını yeniden duyumsadı. İstanbul'a gitmeyi kuruyordu. Bunun anlamı kimi öğrencilerde olan büyük kent özlemi ya da yoksunluklardan kaçıp kurtulmak değildi asla. Onun derdi dağarcığını daha çok doldurmak, daha iyi yetişmekti. Ufkunun açılmasına gereksinim duymasıydı. Belki gönlünün bir köşesinde Tuna boylarına yakınlık ve özlem duygusu da vardı. Nazır Şükrü Bey onu Kastamonu'ya gönderirken, "Alışamazsan seni istediğin zaman buraya aldırtabilirim." demişti. Ama onun alışamamak gibi bir sorunu yoktu. Okuluna çoktan alışmış, sınıflarını başarıyla geçen iyi bir öğrenciydi. İstanbul'u istemesinin anlamını anlatan bir mektup yazdı Şükrü Bey'e, 1916. Nazır pehlivan yapılı Silistreli genci hemen anımsadı ve anladı. Vatana hizmet için kendini daha çok yetiştirmesi gerekiyor diye düşündü. Bu yüzden okul değiştirme isteğinde bulunmuştu. Dileği 1918'de son sınıf öğrencisi iken yerine getirildi. O artık İstanbul Öğretmen Okulu öğrencisi 810 İsmail Hakkı'dır. Daha önce geldiğinde edindiği olumsuz etkilere karşın İstanbul'dan sonuna kadar yararlanmayı koymuştur aklına. Gerek çevre gerek okul ortamı amaçları için daha yararlı olacaktır. İstanbul Öğretmen Okulu dönemin eğitim hareketlerinin kalbiydi. Eğitimde yeni düşüncelerin, program ve yöntemlerin üretildiği, uygulamaya koyulduğu ilk merkezdi. Dönemin ünlü eğitimcileri bu okulun öğretmeni olmuşlardı. Yalnız onlar değil, ateşli düşün ve sanat adamları olan birçok aydın, edebiyatçı ve yayıncı orada ders veriyordu. Meşrutiyet dönemindeki çabalar eğitime nicelik ve nitelik yönüyle fazla bir şey getirmese de, Türk eğitim düşünü ve pedagojisinin kendi düşünür ve eğitimcilerince ele alınıp konuşulduğu, tartışıldığı bir dönem olarak görülür. Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Müderris Baltacıoğlu, Eğitimci Saati Bey, Emrullah Efendi, Tevfik Fikret, Ethem Nejat, Nafi Atuf Kansu ve benzeri eğitimci ve aydın bu dönemde Türk eğitim yaşamına ilginç düşün ve tartışmalarıyla katılıyor. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 17. Bunlar Tonguç'un öğrenci olarak içinden geçtiği eğitim döneminin etkin kişileridir. Ülkede bir köy sorununun varlığı ve eğitimde ele alınması bu zamana rastlar. Dönemin Kastamonu milletvekili eğitimci İsmail Mahir Efendi, 1869-1916, köy eğitimine ve öğretmen yetiştirme sorununa ülkenin gerçeklerine uygun ilginç öneriler getiriyor. Öğretmenin köyün özelliğine uygun bir donanımda yetişmesi, köy okulunda bahçe ve tarım işleri yapılması, köyler için kadın ve erkek öğretmenler yetiştirilmesi gibi görüşler öne sürüyor. İsmail Mahir Efendi ayrıca açtığı yetim okullarında, Darül Eytam, kız ve erkek öğrencilerin el sanatlarıyla yetiştirilmesi üstünde duruyor. 1913-1914 yıllarında öğretmen okulu müdürlüğü yapıyor. Dönemin Türk eğitimci ve düşünürlerinin her birinin İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük, sosyalizm gibi düşün akımlarının etkilerini taşıdığı biliniyor. Onların grup ve kişiler olarak Türk eğitimi için getirdikleri önerilerde bu etkilerin payı vardı. Türk aydınları bu konudaki tartışmalarını ve düşünlerini gerek kendi çıkardıkları dergi ve kitaplarla gerek diğer basın yoluyla yaymışlardı. Bu dönemde İstanbul'da olsun, Taşya'da olsun özellikle eğitimle ilgili dergi ve benzeri yayınların çokluğu dikkati çeker. Dönemin özgürlük ortamında eğitim üstüne yapılan bu tartışmalardan öğretmen okulu öğrencilerinin etkileneceği doğaldı. Bu nedenle bir ara bu okullara özgürlük okulları bile dendiği anlaşılıyor. Dipnot Y. Akyüz, Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, sayfa 181. Ünlü Türk düşünür Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin, Türk eğitimi için ilk kez kuram üreten ve tartışan kişiler olarak görülür. Ziya Gökalp 1876-1924 düşünleriyle meşrutiyet dönemini etkileyen Türk aydınlarının başında geliyor. Gökalp bireyci yaşam felsefesinin yaygın olduğu o ortamda toplumcu ve ulusal bir eğitim düşüncesi geliştirmeye çalışıyor. Toplum kültürünü önemsiyor ancak kültür ve uygarlık görüşünde İslamlaşma ilkesine bağlılığı, ümmet ruh ve uygarlığını bir değer olarak kabul etmesi Gökalp'i okulla medreseyi bir arada yaşatmak yanlışına düşürüyor. Okullara ve üniversiteye felsefe ve sosyoloji derslerinin konması için çalışmış, bu derslerin öğretmenliğini yapmış, İstanbul Öğretmen Okulu'nda ders vermiştir. Türkçülüğün esasları ve benzeri yapıtları kendi çıkardığı ve başka dergilerde yayımlanan yazıları ilgiyle izlenmiştir. Prens Sabahattin ise düşünce düzeyinde kalan yaklaşımında Batı'nın bireyci eğitim biçimine yönelmek gerektiğini öne sürüyor. Önerisinde Osmanlı toplum yapısını ve koşullarını göz önüne almaması eleştirilere neden oluyor. İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1886-1978 gerek meşrutiyet gerekse cumhuriyet döneminde Türk eğitim sorunları üstüne ve genelde eğitim üstüne ileri sürdüğü düşünlerle ve kimi uygulamasıyla en çok ilgi çeken kişidir. Özellikle iş eğitimi konusunda geliştirdiği, zaman zaman da uygulama olanağı bulduğu kendine özgü görüşleri vardı. Eğitimde işe, güzel sanatlara ve yaratıcılığa önem veriyordu. Eğitim görüşünün içeriğinde iş ve sanata yönelmesi, Ziya Gökalp aralarında tartışmalara yol açmış, görüşleri Günün Muallim dergisinde yer almıştır, 1916. Baltacıoğlu, Batı'nın tüketime dayanan ederi yüksek eğitim modelini gerek bilimsel gerekse ekonomik yönden bizim gibi gelişmemiş ülkeler için yanlış buluyordu. Endüstrileşmiş toplumların eğitimi için iyi olan bir yöntemin Türkiye okulları için de yararlı olacağı anlamına gelmeyeceğine ilk dikkati çeken pedagogtur. Üniversitede ve öğretmen okullarında pedagoji, el işleri ve yazı öğretmenliği yapmış, çok sayıda yazı ve kitabıyla da eğitimin gelişmesi için çaba harcamıştır. Eğitime getirdiği Tuğba Ağacı kuramıyla ünlü olan Emrullah Efendi, 1858-1914 bir süre Maarif Nazırlığı yapmıştır. Eğitim yöneticiliğinde olumlu örnekler verdiği görülür. Ona göre yetenekli olanlara yüksek öğrenim vererek toplum düzeltilebilir. Temel eğitim aile ve dinin işi olmalıdır ve benzerleri. Nazırlık döneminde özellikle temel eğitimde önemli kararlar aldığı biliniyor. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul Öğretmen Okulu Müdürlüğü'ne getirilen Arap asıllı eğitimci Saati Bey, 1884-1968, daha çok yöneticilik ve uygulamadaki başarılarıyla eğitime ve öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunuyor. Beden eğitimi, resim, el işi ve müzik derslerinin öğretim programına alınması için çaba gösterip bunu başarıyor. Emrullah Efendi'nin Tuğba Ağacı kuramına karşı çıkarak öğretmen okulunu çekip çevirmede, öğrencilere ülkücülük aşılamada etkili çalışmalar yapıyor. İstanbul Öğretmen Okulu ve genelde öğretmen yetiştirmeyi etkileyen Saati Bey'in 1919'da memleketi olan Suriye'ye gittiği, daha sonra Bağdat'ta öldüğü anlaşılıyor. Galatasaray Lisesi Mektebi Sultani çıkışlı olan aynı kurumda müdürlük ve Robert Kolej'e Türkçe öğretmenliği yapan Tevfik Fikret 1867-1915 dönemin adı geçen eğitimcilerindendir. İstanbul Öğretmen Okulu'nda çalışıp Darül Muallimin Marşı'nı yazdı. Öğrencilere konferans verdirmek ve benzeri demokrat tavırlarıyla zulme ve haksızlığa isyan eden ve gençlik için çocuklar için yazdığı şiirleriyle öğrencileri etkilemiştir. Daha sonraki dönemlerde önemli etkileri görülen meşrutiyet eğitimcilerinden biri de Ethem Nejat'tır. 1887-1921. Mutlakiyet döneminde gazetecilik yapan Ethem Nejat, Avrupa'ya kaçarak orada ülkesindeki rejimle savaşımını sürdürürken bir yandan öğrenimini ilerletti. Meşrutiyetle birlikte yurda dönerek kendini eğitim mesleğine verdi. Yeni Fikir dergisini çıkararak yeni görüşlerin yayılmasına katkıda bulundu. Daha çok sosyalist görüşün etkisinde olan Ethem Nejat, tarıma dayanan ve köylerin gelişmesini etkileyecek bir eğitimi savunup öneri getirenlerden biridir. Öğretmen okulu öğrencilerini köylere götürerek halkı tanımalarına öncülük etmiştir. Görevli olduğu çeşitli illerde ilk öğretimin gelişmesi için sağlam uygulamalar yaptığı görülür. Eskişehir Eğitim Müdürlüğü sırasında bunun örneklerini göstermiştir. Saati Bey ile birlikte önerdikleri yatılı bölge okulları o dönemde uygulamaya konmamıştır. Ama eğitimin çözümünde sağlıklı bir öneri olarak Türk eğitim birikimi içinde yer almıştır. Eskişehir Eğitim Müdürü iken Almanya'ya gönderildiği anlaşılıyor. Ayrıca çeşitli illerde öğretmen okulu müdürlüğü de yapmıştır. Ethem Nejat'ın Tonguç'u en çok etkileyen Türk eğitimcisi olduğu görülecektir. Cumhuriyet eğitimi politikasında da önemli bir ad olan Nafi Atıf Kansu 1890-1949 meşrutiyet dönemi eğitiminde etkin görevler almıştı. 1913'te Edirne Öğretmen Okulu müdürü iken İstanbul Öğretmen Okulu'na gelerek Saati Bey ile birlikte yeni yöntemler üstünde çalışıyor. Daha sonra Bursa Öğretmen Okulu müdürü olarak öğretmen yetiştirme grubunda görev alıyor. Yeniden İstanbul'a dönerek kız ve erkek öğretmen okullarında yeni yöntem ve derslerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor, yöneticilik görevi alıyor. Meşrutiyet döneminde eğitim üstüne düşün üreten eğitimcilerin ortak özelliği, yurt ve dünya sorunlarına ilgi duymaları ve eğitim sorunlarına içtenlikle gönül vermeleridir. Hemen hepsi görüşlerini kitap ve benzeri yayınlarla açıklamıştır. Ömrü yetenlerin bu konudaki çalışmalarını Cumhuriyet döneminde de sürdürdüğü görülür. Çoğu Batı'yı tanımış mutlakiyet döneminde kaçarak orada bir yandan ülkeleri için savaşımı sürdürürken, bir yandan da yeni gelişmeleri izleyip kendilerini yetiştirmişlerdir. Ancak tüm iyi niyetlerine karşın halka yayılacak ve onları etkileyecek bir eğitim ortamı yaratılamadığı görülür. Kuşkusuz bu yalnız onların değil, en başta düzenin sorunuydu. Birçok güçlüğe karşın öğretmen okulu öğrencileri, Ethem Necat, Saati Bey gibi eğitimcilerin etkisiyle ülkücü aydınlar ve eğitimciler olarak yetiştiler. Meşrutiyetin fesli öğretmenlerinin hiç olmazsa bir bölümü, gerek Kurtuluş Savaşı yıllarında gerekse Cumhuriyet'e geçişte ve Cumhuriyet döneminde Batı'daki çağdaşlarından çok üstün anlamıyla uygarlığın gerçek erleri oldular. Köyde eğitim davasının çözümü de onlardan gelecektir. İleride köy enstitülerini kurmak için yoksulluklara katlanmayı göze alanların çoğu gene onlar arasından çıkacaktır. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 17. Şapka devriminde de fesleri atıp en önce şapka giyen onlar olacaktır. Atatürk kafaların üstünde bilgisizliğin, yobazlığın, ilericiliğe ve uygarlığa karşı bir işareti gibi duran fesi ortadan kaldırmak gerektiğini vurgulayarak şapkayı önerdiğinde onu en iyi anlayanlar öğretmenler olacaktır. Dipnot J. Glasnack, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, sayfa 239.